Ayrım 3. Sayfa 20. Vatan fedaisi imiş. Reval mülakatından bahisle yabancı konsolosluklara verilen beyanname Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Manastır Merkez Heyeti imzasını taşır. 10 büyük sayfadan oluşan bu beyannameyi nakli sayfalarımız müsait değil. Bizim bu vesileyle söylemek istediğimiz odur ki Resneli Niyazi o günlerde yabancı devletlerden yardım isteyecek derecede kendinden geçmiş, çeşitli yollarla da halkı tahrikten geri kalmamıştır. Niyazi halkla yaptığı konuşmalarda devrin hükümetlerinden alçak ve rezil hükümet diye bahseder ve halkı açıkça umumi isyana çağırır. Hatırat-ı Niyazi'de onun ikinci meşrutiyet arifesindeki faaliyeti teferruatı ile kaydolunmuştur. Resneli Niyazi denilen sergerde halkı hükümet aleyhine tahrik ederken vatan, millet, namus sözlerini ağzından hiç eksik etmez. Bu sözlerle bazı gafilleri avlar ve avladığı bu kimselerle devlet-i aliyeye isyan edip dağa çıkar. Böylece güya devleti, milleti kurtaranacağına inanır. Fakat aynı Niyazi Bey o yıllarda bizim hakimiyetimiz altında olan Arnavutluk'ta Toska İhtilal Reisi Çirşiş ile işbirliği yapmaktan da utanmaz. Resneli Niyazi'nin başındaki külahta vatan fedaisi yazılıdır. Yazılıdır ama iş bu vatan fedaisi hainlerle beraber çalışmakta bir mahsur görmemektedir. Hatırat-ı Niyazi'de Toska İhtilal Reisi ile işbirliği yaptığını bizzat yazan Resneli Niyazi'nin yine kendi itirafına göre bu sergerdenin çetesi kısa zamanda çeşitli iltihakla 1000 kişiyi bulmuştur. Ve Niyazi'nin tabirince bunlar arasında hayvanat-ı vahşiye gibi kimseler bulunmaktadır. Resneli Niyazi böyle hayvanat-ı vahşiye gibi kimselerden kurulu çetesiyle henüz daha çıkıp devlet-i aliyeye baş kaldırmadan evvel Makedonya'da çete takibindeyken Bulgar çetelerine karşı kazandığı başarıyı hatıratında pek garip bir şekilde anlatmakta ve hükümetin (parantez içinde Osmanlı hükümetinin) istibdatına karşı hürriyetleri, kavmiyetleri için silaha sarılan bir kuvvete mahvediyordum diyerek öldürdüğü Bulgar çetecilerin matemini tutmaktadır. İkinci meşrutiyet arifesinde ve bilhassa meşrutiyet sarhoşluğunun ilk günlerinde Resneli Niyazi Bey geyiki ile şöhret bulmuştur. Dağda gezdiği günlerde yanından hiç eksik etmediği bu geyik Hatırat-ı Niyazi'ye göre efendisi gibi meşrutiyetçidir. Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırdıktan sonra paşaya bu geyiği gösteren Niyazi Bey bakınız o geyik için neler der. Maksat-ı ulvi cemiyette hizmeti hayvanlar bile şeref biliyor. İşte görülüyor ki hayvanat-ı vahşiyeden olan şu geyik adeta bize rehberlik ediyor. Hayvanat-ı vahşiyeden bir geyiğin rehberliğinde hayvanat-ı vahşiye gibi kimselerden kurulu çetesiyle dağda gezen Resneli Niyazi'nin icraatı hayvanat-ı vahşiyenin yapabileceklerinden öteye geçmemiş. İş bu nevzuhur hürriyet kahramanı ikinci meşrutiyetin ilanından bir gece evvel manastır fevkalade kumandanı Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırarak meşhur oluvermiştir. Şahsiyetine siyasi cinayetler serimizin ikinci cildinde geniş temas imkanı bulup koca nankör diye andığımız Kaht-ı Rical devrinin sözde büyük adamı Sadrazam Said Paşa hatıratında Tatar Osman Paşa'nın dağa kaldırılmasına temas eder ki sadrazamlığa tayinim (parantez içinde koca nankörün bu 7. sadaretidir). İkinci günü saraya çağrıldım. Gittiğimde Harbiye Nazırı Rüştü Paşa, Marif Nazırı Haşim, Tophane Muşiri Zeki, Erkan-ı Harp Reisi Şakir Paşalara Nazırlar Odası'nda buldum. O sırada padişahın (parantez içinde Sultan 2. Abdülhamit Han'ın huzuruna istendim. Padişah, manastırda Muşir Osman Paşa'yı daha kaldırmışlar. Sebep nedir? Dedi. Bilmiyorum. Ben bilirim de sen neden bilmezsin? Devrin padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han olup biten işlerin hepsinden haberdardır. Ama müktedir devlet adamı diye anılan Said Paşa olaylardan habersizdir veya habersiz görünmek lüzumunu duymaktadır. Said Paşa'nın hatıratına göre gelen bütün telgraflar evvela saraya verilirmiş de padişah münasip gördüklerini heyeti vukalaya (parantez içinde vekiller heyetine) gönderirmiş. De Said Paşa Hazretlerinin bu sebeple olan bitenden haberi olmazmış. milletin haklarını muhafaza ve müdafaada son derece hassasiyet gösteren Sultan II. Abdülhamit Han, bütün işleri ve bilhassa meşhur Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı doğrudan doğruya kendisine bağlayıp düşmanın hasta adam dediği imparatorluğumuzu 30 küsür yıl böyle idare edebilmiş, devrin büyük denilen nice devlet erkanı da ancak onun aldığı isabetli tedbirlerle hükümet edebilmişlerdir. Abdülhamit Han'ın bu isabetli icraatını çok iyi bilen ve padişah sayesinde sayeban olan Said Paşa, Rumeli'de cereyan eden olayları bu sebeple bilmemezlikten gelmekte ve acayip tutumunu da padişaha atfetmekten çekinmemektedir. Pek çok gafilin devai devlet diye sarıldığı 1908 meşrutiyeti Resneli Niyazi'nin Tatar Osman Paşa'yı daha kaldırdığının ertesi günü ilan olunmuş ve meşrutiyetin ilanı başta İstanbul olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde türlü çılgınlıkla kutlanmıştır. Hürriyet sarhoşluğunun her tarafı kapladığı o günlerde Niyazi Bey Resne'dedir. Niyazi Bey'in de dahil olduğu Manastır Teşkilatı, Selanik'tekilerden evvel davranıp hürriyet ilanı şerefine sahip çıkmak isterler ama beceremezler bu işi. Selanik yaranı alelacele Enver Paşa'yı Tikveş'ten Selanik'e çağırır ve böylece Manastır Selanik mücadelesi başlar. Bilinen gerçek odur ki iddiaçıların Manastır Teşkilatı İngilizlerden yanadır. Selanik yaranı ise Alman taraftarıdır. Manastır Teşkilatı'nda söz sahibi olan Miralay Sadık Bey, İttihat ve Terakki'yi aldığı kimselere malum yemin maskaralığından başka Almanlarla mücadeleyi de şart koşmuş ve bu adam meşhur 31 Mart vakasında İngilizler hesabına faaliyet gösterip Intelligence Service adına çalışmıştır. Hürriyetin koşaladık ninesini. Meşrutiyetin ilanı günlerinde başlayan Manastır-Selanik mücadelesi gün be gün alevlenerek türlü olayla Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesine kadar gelmiş. Bu arada Manastır Teşkilatı'na mensup pek çok ittihatçı komiteden ayrılıp muhalefet safına geçmiş ve Talat Paşa'nın sadaretten istifası ile iktidardan düşen İttihat ve Terakki'den sonra devlet idaresine Manastır Teşkilatı hakim olmuştur. Resneli Niyazi Bey diye anılan Nevzuhur Hürriyet kahramanının pabucunun nasıl dama atıldığına geçmeden evvel onun ikinci meşrutiyetin ilanı günlerindeki halini bir görgü şahidinin yazdıklarıyla tespit edelim. Önce iddiatçı olup sonraları İttihat ve Terakki'ye muhalefet eden Hasan amca, iddiatçıların Mehdi Hürriyet veya Kabe-i Hürriyet diye andıkları Selanik şehrine yaptığı seyahati anlatırken der ki, bir aralık Hürriyet kahramanı Niyazi göründü. Arkadaşlar beni takdim ettiler. Çok sevdiğim bir arkadaşım onu da bana kulağıma fısıldayarak tanıttı ve olup bitenin ben ne kadar farkında isem o da benciliğin o kadar farkında dedi. Niyazi'nin o günlerin şerefine koyuverdiği sakalı, uzun bıyıkları ile biraz tuhaf kıyafetini hoş görürseniz doğrusu güzel ve yakışıklı bir zabit. Sade bir hali vardı. Henüz tevazuunu kaybetmemiş. Arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Hürriyetin koşaladık ninesini derken ifadedeki mecazi işaret için gözleriyle yukarıya İstanbul'a doğru baktı. Kırbacı ile çizmesini döverek ayaküstü kısa bir iltifat duruşundan sonra ayrıldı. Başka bir masaya doğru gitti. Meşrutiyetin ilanında kendi ifadesiyle hürriyetin ninesini koşalayan Resneli Niyazi, meşhur 31 Mart vakasında hareket ordusu ile İstanbul'a gelmiş ve Balkan komitacıları ile birlikte güya mahvolan meşrutiyeti kurtarmış, sonra da pabucu dama atılıvermiştir. 31 Mart vakasında müteakip hareket ordusu ile İstanbul'a gelen Resneli Niyazi, Bulgar çetecileri ile birlikte Bab-ı Ali civarındaki İstanbul avcı taburlarıyla dövüşmüş ve o günkü çatışmayı bizzat gören Sorron adlı bir Fransızın yazdığına göre insan boğazlamakta büyük maharet göstermiştir. Bu Sorron adlı Fransız hatıratında Resneli Niyazi'nin de içinde bulunduğu hareket ordusu kuvveti hakkında Makedonyalılar tabirini kullanır ki bu ifade pek manidardır. Başında fesi, giydiği askeri üniforması, sol eliyle dayandığı kılıcı ve pos bıyıkları ile ittihatçıların geyikli kahramanı Resneli Niyazi Bey burada resmedilmiştir. Bilindiği gibi 31 Mart adlı irtica oyununu İngilizlerin içimizden yetiştirdikleri sahneye koymuş, ancak oynanan oyunun parsasını İngilizler değil, İttihatçıların Almanlardan yana olan Selanik yaranı toplamıştır. İttihat ve Terakki içindeki Manastır Selanik rekabetinde Selanik yaranının Manastır teşkilatına vurduğu ikinci darbe budur. İlk darbeyi Hürriyet'in ilanında yiyen Manastır teşkilatı 31 Mart'ta da bir şey elde edememiş, üçüncü darbeyi ise Mahmut Şevket Paşa suikastinde yiyerek perişan olmuştur. Daha evvel kaydettiğimiz gibi Resneli Niyazi Nam Hürriyet kahramanı Manastır teşkilatındandır. Ancak Resneli Niyazi hareket ordusunun İstanbul'a hakim olmasından sonra diğer ihtiyaççı teserdergeler gibi politikaya atılıp İstanbul'da kalmamış, Rumeli'ye dönmüştür. Acaba İstanbul'daki bazı kaynaklara göre Niyazi Bey rakibi Enver Bey Paşa gibi ihtiras adamı değilmiş de onun için politikaya atılmamış. Bu iddia üzerinde durmak gerek. Acaba Resneli Niyazi Bey ihtiras sahibi olmadığı için mi bir kenara çekilmek lüzumunu duymuş? Yoksa Selanik yaranının Manastır teşkilatı üzerindeki tazyikini görüp mü ortadan silinivermiştir? Hatırat-ı Niyazi'de Enver Bey Paşa'dan sebebi feyzi rifatim diye bahseden, yani yetişmesi ve yücelmesini Enver'e borçlu olduğunu yazan, Enver'e böylesine hizmet ve hürmet gösteren Niyazi Bey'e meşrutiyetin ilanında Enver Paşa'nın çektiği şu yavan telgrafa bakınız. Manastır'da Niyazi'ye kardeşim tebrik ederim. Yaşasın vatan, yaşasın millet, yaşasın hürriyet. Niyazi'nin Enver hakkındaki yazdıklarıyla Enver'in Niyazi Bey'e çektiği telgraftaki ifade, meşrutiyetin ilanında hürriyet kahramanı ilan edilen bu iki meşhur serdergenin durumunu tespit bakımından mühimdir ve Niyazi'nin bilahare kenara atılıvermesi bu noktada düğümlüdür. Hürriyet sarhoşluğu içinde boy boy resimleri elden ele dolaşan, isimlere türküler düzenlenen, hatta bir ara adlarına birer kruvazör yapılmasına teşebbüs edilen, parantez içinde bu teşebbüs gerçekleşmemiş, toplanan para o yıllardaki çırçır yangınına sarf olunmuştur. O ki hürriyet kahramanından birinin mevcudiyetine tahammül edilememiş ve iddiaçıların Selanik yaranı Manastır teşkilatını tasfiye ederken Resneli Niyazi Bey'i de ikinci plana atmış, daha sonra da onu Adem'e mahkum edivermiştir. Meşrutiyet arefesinde devlet-i aliyeye baş kaldırıp dağa çıkan, mevcut hükümetten alçak ve rezil hükümet diye bahseden ve muhtelif yerlerde halkla yaptığı konuşmalarda onları umumi isyana teşvik eden, kendisinde bu derece kuvvet gören, meşrutiyetin ilanından sonra ise Selanik gazinolarında elindeki kırbacı sallayarak hürriyetin koşaladık ninesini diye caka satan Resneli Niyazi Bey, serdergeliğini Selanik yaranı karşısında gösterememiştir. Devlet-i Aliye'yi istibdat idaresinden kurtarabilmek için yabancı devletlerden yardım dilenecek kadar alçalan, Manastır halkının başına geçip dağa çıkarak hürriyet mücadelesine atılan ve mahvolan meşrutiyeti kurtarmak uğruna pek çok insan boğazlayan Resneli Niyazi Bey, Selanik yaranının keyfi idaresine karşı koyamamış ve hürriyet kahramanlığını diğer serderge Enver Bey'e, Paşa'ya bırakarak bir kenara çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Niyazi Bey'in tasfiyesi bu noktadan, yani iddiaçıların Manastır Selanik rekabetinden incelenmeli ve Niyazi'nin pabucunun dama atılmasının sebebi bu rekabette aranmalıdır. Mukadder akibet. Tarih gösteriyor ki zulüm hiçbir zaman payidar olmamış ve zalimlerin akıbeti daima zilletle neticelenmiştir. Uzağa gitmeden Sultan Abdülaziz Han'ı evvela hal, sonra da katledenlerin sonu düşünülmelidir. Hali gerçekleştirenlerin, bilahare Sultan Abdülaziz Han'ı öldürenlerin sonları pek berbat olmuştur. Dipnot. Bu mevzuda geniş bilgi için Siyasi Cinayetler serimizin 1. cildine bakılmalıdır. Sultan Aziz'i hal ve katledenlerin sonu nasıl berbat olmuşsa, onun yeğeni Sultan Abdülhamit II. Han'ı türlü dış kuvvetlerin yardımı ile alaşağı etmesini bilenlerin akıbeti de meydandadır. Bu arada Resneli Niyazi de bir yere her ne kadar bir kenara atılmışsa da sokak ortasında can vermekten kurtulamamış. hem de hemşehrisi olan bir Arnavut'un kurşunu ile Avlonya iskelesi üzerine yığılıp kalmıştır. Balkan Harbi'nin bütün dehşetiyle gün be gün aleyhimize inkişaf ettiği devrede hastalanan ve tedavisi için İstanbul'a gitmek üzere Avlonya'ya gelen Risleli Niyazi, 17 Nisan 1913 tarihinde Avlonya'da vapura binmek üzereyken öldürülmüştür. Niyazi'nin ölümünde Esat Toptani'nin parmağı vardır. Evvela mebusu bulunduğu devlete, yani Osmanlı Devleti'ne ihanet ederek İşkodra müdafiyi Tosyalı Hasan Rıza Paşa'yı kahpece katlettiren Esat Toptani, daha sonra hemşehrileri olan Arnavutlara da ihanet etmiştir. Esat Toptani Arnavut'tur. Resneli Niyazi de Arnavut olduğuna göre, herhalde bu iki adam arasında Arnavutluğun geleceği mevzuunda bir ihtilaf vardır ve Resneli Niyazi bu ihtilaf neticesi Esat Toptani'nin adamlarınca vurulup öldürülmüştür. Şu veya bu, bilinen gerçek odur ki Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında bilerek veya bilmeyerek Müslüman Türk'e düşman şer kuvvetler elinde birer oyuncak olanların her biri cezasını bulmuş. Bu arada Resneli Niyazi de yukarıda kaydettiğimiz gibi Avlonya iskelesi üzerinde can vermiştir.